Ayrım 63. Milli Eğitim Bakanlığı 9, 10, 11, 12. sınıf müfredatları için uygulamalı ayrıntılı konu anlatımlı YGS, LYS dil ve anlatımı Türk Edebiyatı. Sayfa 528. Batılılaşma dönemi Türk Edebiyatı. Tanzimat dönemi edebiyatı 1860-1896. Servet-i Fünun edebiyatı, Edebiyat-ı Cedide 1896-1901. Fecri Ati topluluğu 1909-1912. Milli Edebiyat akımı 1911-1923. Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı 1923. Nokta nokta. Türk Edebiyatı'nda ilkler, ilk okuyacağım ilk ürünü, daha sonra sanatçısı açıklaması. 1. İlk yazılı ürünlerimiz, aynı zamanda ilk nutuk, Göktürk kitabeleri, milattan sonra 8. yüzyıl, yazan ilk Türk yazarı Yollu Tigin. 2. İlk tezkire, aynı zamanda biyografi türüne yakın ilk eser, Mecalisün Nefais, Alişir Nevai. 3. Anadolu'daki ilk tezkire, Heşt Behişt Sehi Bey. 4. İlk mutasavvuf şair, Hikmetler Hoca Ahmet Yesevi. 5. Resmi ilk Türk gazetesi, Takvimi Vekayi 1831. 6. Yarı resmi ilk Türk gazetesi, Ceride-i Havadis 1840, İngiliz Churchill tarafından çıkarılmıştır. 7. İlk özel Türk gazetesi, Tercüman-ı Ahval 1860, Şinasi ve Agah Efendi. 8. İkinci özel Türk gazetesi, Tasvir-i Efkar 1862, Şinasi çıkarmış, Namık Kemal'e devretmiştir. 9. Yurt dışına çıkan ilk Türk gazetesi, Hürriyet 1868, Namık Kemal ve Ziya Paşa. 10. İlk Türkçe dergi, Mecmua-i Funun. 11. İlk Türkçe edebi dergi, Servet-i Funun, Ahmet İhsan Tokgöz çıkarmış. Önceleri Tevfik Fikret, daha sonra ise H. Cahit Yalçın yönetmiştir. 12. İlk Manzum Tiyatro, Eşber, Abdülhak Hamit Tarhan. 13. Yazılan ilk İlk Türk Tiyatrosu, Şair Evlenmesi 1860, Şinasi. 14. Sahneden ilk Türk Tiyatrosu, Vatan Yavuz Sizre, Namık Kemal. 15. Tiyatro çeviri ve uyarlamalarını yazan ilk yazarımız, Molière'den Ahmet Vefik Paşa. 16. İlk fable çevirilerini yapan yazarımız, La Fontaine'den Şinasi. 17. İlk epik tiyatro eseri, Keşanlı Ali Destanı, Haldun Taner. 18. Kafiyesiz ilk şiir, Validem, A. Hamit Tarhan. 19. İlk pastoral şiir örnekleri, Sahra, A. Hamit Tarhan. 20. Türkçe ilk çeviri roman, Telemak, Fransız yazar Fenole'nin bu eseri Yusuf Kamil Paşa tarafından çevrilmiştir. 21. İlk Türk romanı, yerli telif, Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat, Şemsettin Sami. 22. İlk edebi roman, İntibah, Namık Kemal. 23. Batılı tekniklere uygun ilk romanlar, Mai ve Siyah ve Aşk-ı Memnu, Halit Ziya Uşaklıgil. 24. İlk köy romanı, Karabibik, Nabizade Nazım. 25. İlk dil bilimci, etimolog, Divan-ı Lugatit Türk, Kaşgarlı Mahmut. 26. Anadolu Türkçesine ait ilk sözlük, Lehçe-i Osmani, Ahmet Vefik Paşa. 27. İlk bibliografya, Keşfuz Zunun, Katip Çelebi. 28. İlk Türk şairi, ürünü yok, Aprın Çor Tigin. 29. İlk gezi örnekleri, Miratül Memalik Seyahatname, Seydi Ali Reis, Evliya Çelebi. 30. İslamiyet etkisi yazılan ilk eser, Kutadgu Bilik, Yusuf Has Hacip. 31. Edebi bildiri yayımlanan ilk topluluk, Fecri Ati bildirisi, Fecri Ati. 32. İlk psikolojik roman denemesi ve tezli ilk roman, Zehra, Nabizade Nazım. 33. İlk psikolojik roman, Eylül Mehmet Rauf. 34. İlk tarihi roman, Cezmi Namık Kemal. 35. Romantizmden realizme geçişin ilk örneği, Sergüzeşt, Sami Paşazade Sezai. 36. İlk realist roman, Araba Sevdası, Recaizade Mahmut Ekrem. 37. İlk yerli hikayeler, Letaif-i Rivayet, Kıssadan Hisse ve Müsammeratname, Ahmet Mithat Efendi ve Emin Nihat. 38. Batılı anlamda ilk hikaye, Küçük Şeyler, Sami Paşazade Sezai. 39. İlk Türkçe sözlük, Divan-ı Lugatit Türk, Kaşgarlı Mahmut. 40 noktalama işaretlerini ilk kullanan Şair Evlenmesi Şinasi, 41 ilk makale Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi Şinasi, 42 ilk çeviri şiirler Tercüme-i Manzume Şinasi, 43 ilk mensur şiirler Mensur Şiirli Hal Ziya Uşaklıgil, 44 ilk divan şairi Ürünü Yok Hoca Dehhani, 45 ilk köy şiiri Köylü Kızların Şarkısı Muallim Naci, 46 ilk atasözleri derlemesi Durub-ı Emsali Osmaniye Şinasi, 47 ilk mesnevi aruz bezinin kullanıldığı ilk eser Kutadgu Bilik Yusuf Has Hacip, 48 ilk eleştiri kitabı Tahrib-i Harabat Namık Kemal, 49 ilk çocuk şiirleri Şermin Tevfik Fikret, 50 edebiyatımızda ilk fabula örneği Harname Şeyhi, 51 batılı anlamda ilk gezi yazısı Avrupa'da bir cev alan Ahmet Mithat Efendi, 52 ilk anı kitabı Baburname Baburşah, 53 ilk antoloji Harabat Ziya Paşa, 54 batılı anlamda ilk günlük seyahat jurnali Direktör Ali Bey, 55 ilk mizah dergisi Diyojen Theodor Kasap, 56 ilk edebi mektup şikayetname Fuzuli. Tanzimat dönemi edebiyatı, yenileşme dönemi, Batı'nın Rönesans ile edindiği düşünsel birikim, aydınlanma dönemini doğurmuştur. Aydınlanma döneminin Bacon, Voltaire, Montesquieu ve Kant gibi düşünürleri peşin hükümlerin, dogmaların ve batıl inançların, kilisenin dar görüşlerini yerine, aklın aydınlığında düşünmeyi, gerçekleri deneyle kavramayı, yani rasyonalizmi ve pozitivizmi savunmuşlardır. Aklın, bilimselliğin gerçeğe verilen önemin öne çıkarılması, pozitif bilimlere verilen önem 18. yüzyılın ortalarından itibaren sanayi devrimini doğurur. Orta çağın skolastik mantığına karşı gelişen hümanizmin aklı ve bireyi temel alan bir söylemi vardır. 1789 Fransız devrimi Osmanlı'yı parçalayacak süreci başlatır. Yenileşme Osmanlı Devleti'ndeki gerilemenin sonucu olarak doğmuştur. 16. yüzyılın sonlarına dek birçok yönden Avrupa'dan üstün bir yönetime ve kurumlaşmaya sahip olan Osmanlı Devleti, batıdaki gelişimleri dikkatle takip etmiştir. Ancak 16. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı Devlet askeri, ilmi ve ekonomik alanlarda bozulan kurumlarına dinamizm getirecek yenilik hamleleri yapamamıştır. Değişen dünyanın Osmanlı'ya ilk büyük darbesi Viyana Bozgunu 1683 olur. Viyana Bozgunu kendini yenilemeyen bir devletin imparatorluk bile olsa sadece asker sayısındaki üstünlükle savaşları kazanamayacağını ortaya koymuştur. 1699'da Karlofça Antlaşması'nı imzalamaya mecbur kalan Osmanlı İmparatorluğu bu antlaşmayla ilk defa toprak kaybetmiştir. Bu antlaşmadan sonra olumsuzluklar artmıştır. Genellikle pamuklu dokuma imalatı üzerine kurulu Osmanlı sanayi Avrupa'nın özellikle de İngiltere'nin tahkümüne teslim edilmiştir. Yeniçeri ordusu donanımsız ve disiplinsiz bir duruma düşmüştür. Osmanlı Devleti 1699 Karlofça ve 1718 Pasarofça antlaşmalarıyla batıya kaptırdıkları üstünlüklerine yeniden kavuşmak için batının fikri birikiminden ve teknolojideki gelişimlerinden yararlanma çalışmalarına başlamıştır. Bu amaçla yapılan ilk girişim Damat İbrahim Paşa döneminde Avrupa'ya elçiler 28 Çelebi Mehmet gibi gönderilmesi olmuştur. Avrupa kültürüyle karşılaşmanın ilk sonuçları gemi yapımıyla ilgili yöntemlerin alınması, matbaanın kurulması gibi teknik saray dekorasyonu, bahçe düzenlemesi gibi sosyal alanlardaki lale devri yenilikler olur. Pozitif bilimlerle ilgili okullar açılmaya başlanır. 1773'te Mektebi Riyaziye, 1776'da Hendeshane Baron de Tot tarafından açılmıştır. 1783'te Mühendishane-i Bahru Hümayun, 1827'de Mektebi Tıbbiye açılır. Yenileşme hareketi ilk olarak askeri sistemde kendini göstermiştir. İkinci Mahmut Yeniçerileri tamamen ortadan kaldırarak 1826'da Avrupa usullere göre düzenlenmiş Asakir-i Mansure-i Muhammediye adıyla bir ordu kurar. Tercümeler yapılmaya başlanır. Tercüme odası kurulur. Tanzimat aydınlarının batıya açılmasında tercüme odasının hazırlayıcı rolü vardır. Türk Edebiyatı'nın yeniden yapılanması bakımından 1859'da yapılan ilk çeviri önemlidir. Münif Paşa'nın çevirdiği Muhaverat-ı Hikemiye, Voltaire, Fenelon ve Fostenel'den seçilmiş felsefi diyaloglar ve Yusuf Kamil Paşa'nın Fenelon'den çevirdiği Telemak. Bu çevirileri Sefiller, Mağdurin adıyla Robinson Crusoe, Monte Cristo, Emil, Tartüfe gibi yapıtların çevirileri izler. İkinci Mahmut döneminde yenileşmenin önemli bir aracı olacak ilk gazetede çıkar. Takvim-i Vekkai 1831. Osmanlı Devleti'nde batıya yöneliş Abdülmecit döneminde Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlanan Tanzimat Fermanı Gülhane Hattı Hümayunu 1839 ile resmiyet kazanmıştır. Tanzimat düzenlemeler anlamına gelen bir sözcüktür. Bu fermanın ilanıyla birlikte Tanzimat dönemi de başlamış olur. Tanzimat fermanı din, dil, ırk gözetmeksizin bütün halkın can, mal ve namusunun korunacağını, askerlik ve vergi kanunlarının yeniden düzenleneceğini ortaya koyan eşitlikçi bir söylem taşıyordu. Hakim millet anlayışı yerine kanuni eşitlik getirilmiştir. Böylece Osmanlı Devlet Batı anayasalarında yer alan temel hak ve özgürlükleri kabul ettiğini duyurmuştur. Tanzimat fermanı kökten bir değişme değildir. Devlet yönetiminde bazı düzenlemelerden ibarettir. Tanzimat fermanı ile padişahın hak ve yetkileri sınırlandırılmıştır. Tanzimat fermanının ardından ceza ve ticaretle ilgili yeni yasalar hazırlanmıştır. Bankalar kurulmuştur. Ülke vilayetlere, sancaklara, kazalara ve köylere bölünmüştür. Askerlik süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Telgraf idaresi, posta istasyonları kurulmuştur. Not: Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık akımlar için kitabımızın Milli Edebiyat Dönemi bölümüne bakınız. Modernliğin öncüleri Şinasi, Akif Paşa, Namık Kemal, Ziya Paşa, Sadullah Paşa, Beşir Fuat, Ahmet Mithat, Sami Paşazade, Sezai, Tevfik Fikret. Osmanlı İmparatorluğu'nda modernleşme hareketleri halkın değil daha çok yönetici sınıftan kişilerin isteğiyle ortaya çıkmıştır. Batı'da ortaya çıkan Osmanlı İmparatorluğu'nu etkileyen zihniyet devriminin temelinde yatan kavramlar ve düşünce akımları şunlardır: Rönesans, Reform, Pozitivizm, Teknoloji, Bilim, Hukuk. Yenileşme hareketleri yüzü dünyaya dönük akılcı iradeli bireyler yetiştirmeyi, bilime ve teknolojiye önemli eğilmeyi esas alıyordu. Bu amacın donanımlı edebi ve düşünsel anlamdaki ilk temsilcisi Şinasi'dir. Şinasi dünyaya topluma bir Türk Rönesansçısı gibi bakar. Aklı, hukuku, medeniyeti öne çıkarır. Mustafa Reşit Paşa için yazdığı kasidelerde yenilik düşüncelerini ortaya koyar. Bu düşünceleri Auguste Comte'nin pozitivist dünya görüşünün yansımaları gibidir. Osmanlı toplumunun dünyaya bakışıyla modernizmin akla uygunluk ilkesi arasındaki karşıtlık ve bunun sonucunda çıkış yolu bulamayan aydınlarla ortaya çıkan boşluk duygusu, özellikle Akif Paşa'nın divan şiirinin söz oyunlarından yararlanarak yazdığı Adem kasidesinde kendini gösterir. Adem yokluk demektir. Namık Kemal de iradi bir insan tipolojisi yaratmaya dönük tutumu ve katılımcı bir yönetimden yana tavır almasıyla modernin öncüleri arasında yer alır. Ziya Paşa da çok tutarlı olmamakla birlikte özellikle Şiir ve İnşa adlı makalesiyle yeniliğe önemli katkılar sunmuştur. Sadullah Paşa 19. asır adlı manzumesinde Orta Çağ'a özgü geleneksel dünya görüşünü eleştirir ve teknolojik gelişmesine hayranlık duyduğu Batı'nın pozitivist düşüncesini över, eşitlik, insan hakları, bilim gibi kavramları öne çıkarır, Doğu medeniyetlerinin geri kalmışlığını ortaya koyar, ilerlemek için Batı'nın örnek alınması gerektiğini savunur. Fizik ve kimya bilimlerindeki mekanizmanın aynısının hayatta da mevcut olduğunu savunan, metafizik görüşleri reddeden Beşir Fuat da modernliğin önce isimlerindendir. Beşir Fuat, Batı'daki pozitivist düşünce kazanımlarını çevirileri ve makaleleriyle Osmanlı toplumunu aktarmaya çalışmıştır. Bir nevi ansiklopedi niteliğindeki eserleriyle Ahmet Mithat, yenileşme çabalarını sosyal bir fon olarak eserlerinde kullanan Sami Paşazade Sezai, toplumsal bilinçaltının imgeleriyle uyarmaya çalışan Servet-i Fiyun'un şairi Tevfik Fikret de modernin öncüleri arasında sayılabilir. Tanzimat Fermanı ilanıyla başlayan batılılaşma dönemi, Türk Edebiyatı'nın hazırlık dönemi, Tercüman-ı Ahval gazetesinin yayınlanmasına 1860 kadar sürer. İlk gazeteler, Türk Edebiyatı'na gazete Batı'yla ilişkilerin güçlendiği Tanzimat dönemiyle birlikte başlamıştır. Tanzimatçılar halkı aydınlatmak ve onlara yol göstermek amacıyla gazete çıkarmışlardır. Gazetelerin yayımlanmaya başlaması makale, roman, hikaye, tiyatro gibi türlerin edebiyatımıza girmesinin önünü açmıştır. Takvim-i Vekai ilk resmi gazete olarak 1831'de çıkarılır. Ceride-i Havadis yarı resmi yarı özel İngiliz Churchill tarafından 1840'da çıkarılır. Tercüman-ı Ahval ilk özel Türk gazetesi olarak 1860'da Şinasi ve Agah Efendi birlikte çıkarılır. Tasvir-i Efkar gazetesi ikinci özel gazete olarak Şinasi tarafından 1862'de çıkarılır ve gazetenin baş yazarlığına Namık Kemal getirilir. Tercüman-ı Hakikat gazetesi Ahmet Mithat Efendi tarafından çıkarılır. Mizan gazetesi Mizancı Murat tarafından çıkarılır. Namık Kemal ile Ziya Paşa yurt dışında Londra çıkarılan ilk gazete olan Hürriyet'i yayımlamışlardır. Basiret, Basiretçi Ali Efendi tarafından günlük ve siyasi olarak çıkarılmaya başlanan önemli bir gazetedir. İttihat, Abdullah Kamil Beyefendi tarafından çıkarılmıştır. Tanzimat dönemi edebiyatı 1860-1896. Tanzimat edebiyatının hazırlık dönemi Tanzimat Ferman ilan ile başlar. Tercüman-ı Ahval gazetesinin yayımlanmasına kadar sürer. Tanzimat edebiyatı 1860'da Tercüman-ı Ahval gazetesinin yayımlanmasına başlar. 1896'ya kadar sürer. Batıdan alınan roman, hikaye, tiyatro, eleştiri, makale gibi türler ilk kez Tanzimat döneminde kullanılmaya başlanmıştır. Birinci topluluk sanatçıları Fransız devrinin etkisiyle tüm dünyaya yayılan vatan, millet, adalet, eşitlik, hürriyet gibi kavramları işlemişlerdir. Birinci topluluk sanatçıları toplum için sanat, ikinci topluluk sanatçıları sanat için sanat anlayışıyla hareket etmişlerdir. Birinci dönem sanatçıları sanatın amacını toplumu eğitmek olarak gördükleri için yalın bir dili savunmuştur ama bunda başarılı olamamışlardır. İkinci dönem sanatçılarında dille sadeleşme amacı yoktur. Tanzimat edebiyatında klasizmden etkilenmeler olmuşsa da romantizm ağırlığı görülür. Tanzimat ikinci dönemde realizmden de etkilenilmiştir. Tanzimat edebiyatına gazete aracılığıyla edebi, sosyal ve politik alanlarda yeni düşünceler sunulmuş, makale, tiyatro gibi edebi türen ilk örnekleri gazetelerde verilmiştir. Tanzimat edebiyat sanatçıları çok yönlü sanatçılardır. Hem yazar, hem şair, hem devlet adamı, hem de gazetecilerdir. Öğretici metinler, Tanzimat dönemi öğretici metinlerinde toplumsal konular işlenmiştir. Rönesans ve aydınlanma döneminin etkisiyle birlikte Tanzimat dönemi öğretici metinlerde eşitlik, hürriyet, bilim, hukuk ve kavramlar öne çıkar. Genellikle makale türünde eserler verilir. Bir öğretici metin olan Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi ilk makaledir. Tanzimat dönemi öğretici metinlerinde Arapça ve Farsça sözcükler kullanılma birlikte süssüz, gösterişsiz, secizsiz bir dil kullanılmıştır. Tanzimat dönemi edebiyatı öğretici metinlerinde Doğu-Batı çatışması temada dilde ifade biçimleri kendini gösterir. Tanzimat döneminde halka eğitmek ve bilgilendirmek amacıyla daha çok gazeteden yararlanılmıştır. Öğretici metinler de daha çok gazetelerde yayımlanmıştır. Türk dili tarihi alanında çalışmalar yapılmış, sözlük çalışmaları ilk defa bilimsel bir metotla düzenlenmiştir. Coşku ve heyecan dile getiren metinler, şiir, Tanzimat şiirinde biçimsel olarak eskiye bağlı kalınmış, içerikte yenilik yapılmıştır. Başka bir deyişle divan edebiyatı nazım şekilleri kullanılmaya devam edilmiş. Özellikle kasidede bazı değişiklikler yapılmıştır. Batı edebiyatının etkisiyle biçimsel yenilikler yapan ikinci topluluk sanatçıları, şiir açısından birinci topluluğa göre daha yenilikçidirler. Divan edebiyatının göz için kafiye anlayışına devam edilmiştir. Dönemin sonunda Recaize'de Mahmut Ekrem kulak için kafiye anlayışını savunmuştur. Eski biçimlerde yeni konular işlenmiştir. Eski ve yeni bir arada bulundurması bakımından şiirlerde bir ikilik söz konusudur. Kaside, terkibi bent, müseddes gibi divan edebiyatı nazım şekilleri kullanılmıştır. Bu nazım şekillerini kullanmakla birlikte şiirlerin içerikleri değişmiştir. Hürriyet, eşitlik, adalet, hukuk gibi yeni temalar işlenmiştir. Divan ve halk şiiri geleneklerinin kalıplaşmış imgeleri, mazmunlar kullanılmamıştır. Şiirler Batı düşüncesiyle ve klasizm ile romantizm akımlarıyla ilişkilidir. Şiirlerin başlığı içeriğe göre hürriyet kasidesi gibi belirlenmiştir. Divan şiirindeki parça güzelliği yerine konu birliği ve bütün güzelliği anlayışı benimsenmiştir. Halka yönelik şiirler yazılmıştır. Divan şairleri gibi seçkin bir kesime seslenilmemiştir. Ağırlıklı olarak aruz kullanılmakla birlikte heceyle de şiirler yazılmıştır. Divan şiirinin ağır ve sanatlı dili eleştirilmiş, sade bir dil savunulmuş ama bu gerçekleştirilememiştir. Tanzimat şiirine örnek Namık Kemal, gazel. Sütun-ı istikamettir imad-ı raye-i devlet, tutar ol hal ile mülkü sera sersaye-i devlet. Bulunmazsa adalet milletin efradı beyninde, geçer bir gün zemine arşa çıksa paye-i devlet. Arus-ı mülke tezinat-ı haşmet cevheri candır, olur hun abı merdan-ı vatan piraye-i devlet. Acep mi hun-ı mazluman ile eylerse perverde, kaza mekkare-i gerdun etmiş daye-i devlet. Hümayı evci istinayı hikmettir dilim namık, değildir mültecayı iftiharım saye-i devlet. Olay çerçevesinde oluşan edebi metinler, A. anlatmaya bağlı metinler, roman, hikaye. Tanzimat'tan önce Türk edebiyatında olay çevresinde oluşan anlatmaya ve göstermeye bağlı edebi türler şunlardı: halk hikayeleri, destanlar, mesneviler, masallar ve geleneksel halk tiyatroları. Tanzimatla birlikte olaya bağlı edebi metinler şunlar da eklenmiştir: roman, hikaye ve tiyatro. Tanzimat döneminde roman, hikaye ve gazetelerde bölümler halinde yayımlanarak, tefrika edilerek okura ulaştırılmıştır. Fransız edebiyatından çevirilerle başlayan roman türündeki gelişmeler, telif, yazarın kendi yaratımı, romanların yazılmasıyla sürmüştür. Tanzimat edebiyatı romanlarında Doğu-Batı çatışmasıyla bundan doğan yıkımlar ve tarihteki başarılar öne çıkan konulardır. Tanzimat edebiyatı romanları teknik olarak zayıftır. Yazarlar romanın akışına müdahale eder, romanı genellikle bir öğütle bitirirler. Roman ve hikayelerdeki kahramanlar doğal birey özelliği göstermezler. Yazarın çizdiği kişilerdir, tek yönlüdürler, insana özgü karşılıkları simgelerler. Roman ve hikayelerde toplumu eğitme amacı öne çıkar. İyiler çok iyi, kötüler çok kötüdür. İyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır. Roman türünün ilk örnekleri Taşuk-ı Talat ve Fıtnat, İntibah, Felatun Bey ile Rakım Efendi, romantizm akımının özelliklerini taşır. İkinci dönemle birlikte realist romanlar, Sergüzeşt, Araba Sevdası yazılmıştır. Roman ve hikayelerde divan edebiyatına göre sade bir dil kullanılmıştır. Romanlar toplumu eğitmek için bir araç olarak görüldüğünden teknik bakımdan kusurludur. Romanlarda Felatun Bey ile Rakım Efendi, İntibah, Sergüzeşt ve bunun gibi ilahi bakış açısı kullanmışlardır. B. göstermeye bağlı metinler, tiyatro. Tanzimat'tan önce Türk edebiyatının geleneksel halk tiyatrosu ürünleri vardı. Karagöz, Meddah, Orta Oyunu ve köy seyirlik oyunlarının oluşturduğu geleneksel tiyatro doğaçlamaya dayanıyordu ve genel olarak belirli bir sahnesi, dekoru yoktu. Tanzimat'la birlikte Şair Evlenmesi'nin yayınlanmasıyla başlayan modern tiyatro ise belli bir metne dayalıdır. Bir sahnesi, dekoru ve komedi, trajedi, dram gibi türleri vardır. Bir, toplulukta tiyatro toplumu eğitmede bir araç olarak görülmüştür. İki, toplulukta okunmak için bireysel konuların işlendiği tiyatrolar yazılmıştır. Birinci dönemde genellikle görücü usulüyle evliliğin yanlışlığı, şair evlenmesi, çok evliliğin yanlışlığı, eyvah vatan sevgisi, kahramanlık vatan yahut Silistre, aşk dramı, zavallı çocuk Akif Bey ve tarihsel konular Celaleddin Harzemşah işlenmiştir. İkinci dönemde ise genellikle aşk dramları, Afife Anjelik, Huslat yahut Süreksiz Sevinç, töreler, çok bilen çok yanılır, tarihsel konular Tezer, Tarık, İbni Musa işlenmiştir. İlk dönem ürünleri mensur olarak yazılırken Tanzimat'ın ikinci topluluğunda yer alan Abdülhak Hamit Tarhan'ın tiyatroları manzum olarak da yazılmıştır. Birinci dönem yazarlarının Şinasi, Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi eserlerinde günlük konuşma dilinden yararlanılmış sade bir dil vardır. İkinci dönem yazarlarının Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamit Tarhan tiyatro dili genel olarak sanatlı ve ağırdır. Tanzimat birinci dönemi edebiyatında Şinasi, Ahmet Mithat gibi yazarlar dilin sadeliği ve diyalogların doğallığıyla tiyatro eserlerini sahneleme tekniğine uygun yazmışlardır. Bununla birlikte Abdülhak Hamit Tarhan tiyatrolarını okumak için yazdığında sahne tekniği bakımından zayıf tiyatrolar ortaya koymuştur. Yine ikinci dönem yazarı Recaizade Mahmut Ekrem'in tiyatroları da sahne tekniğine uygun değildir. Ahmet Vekfik Paşa, Molière'in yaptığı çeviri ve uyarlamalarla tiyatroya büyük katkılarda bulunmuştur. Tanzimat tiyatrosunda önce klasizm Şinasi Ahmet Vefik Paşa ve romantizm Namık Kemal Ahmet Mithat Efendi Abdülhak Hamit Tarhan akımlarının etkisi görülür. Birinci topluluk Şinasi Ziya Paşa Namık Kemal topluluğu olarak anılır. Ahmet Mithat Efendi, Şemsettin Sami, Ahmet Vefik Paşa, Direktör Ali Bey, Ali Suavi, birinci toplumun diğer önemli sanatçılarıdır. Şinasi 1826-1871 birinci topluluğun öncüsüdür. Dilde sadeleşme hareketine öncülük etmiştir. Edebiyatımızda noktalama işaretini ilk kez şair evlenmesinde kullanmıştır. Kasidelerinde içerik ve şekil bakımından yenilikler görülür. Eserlerinde parça güzelliği yerine bütün güzelliğine önem vermiştir. La Fontaine'in fablolarını manzum olarak çevirmiştir. Durubu Emsali Osmaniye adlı eserleriyle atasözlerini bilimsel bir anlayışla derlemiştir. İlk tiyatro eserimiz olan Şair Evlenmesi'ni 1860 yazmıştır. Tek perdelik bir komedi olan Şair Evlenmesi görücü usullü bir evliliğin yanlışlığını konu edinilir. İlk özel gazete Tercüman Ahvali 1860 Agah Efendi ile birlikte çıkarmıştır. İlk makale olan Tercüman Ahval Mukaddimesini 1860 yazmıştır. Tasviri Efkar gazetesini çıkarmıştır 1862. Batı'dan yaptığı şiir çevirilerini Tercüme-i Manzume'de toplamıştır. Klasizmden etkilenmiştir. Eserleri Tiyatro Şair Evlenmesi, Şiir Müntehabat-ı Eşar, Derleme Durubu Emsali Osmaniye, Sözlük Kamusu Osmani tamamlayamamıştır. Çeviri Tercüme-i Manzume. Ziya Paşa 1829-1880 şiirleri divan edebiyatı tarzındadır. Şiir ve İnşa adlı makalesinde halk edebiyatını Harabat adlı antolojiyle divan edebiyatını övmüş. Bu yüzden Namık Kemal tarafından eleştirilmiştir. Hece ölçüsüyle yazdığı şiirleri de vardır. Genellikle aruzu kullanmıştır. Bağdatlı Ruhiye Nazire olarak yazdı. Terkibi benti önemlidir. Şiirleriyle toplumdaki olumsuzlukları eleştirmiş ve felsefi konuları ele almıştır. Dönemin idarecilerini özellikle Ali Paşa'ya yönelik hicivler yazmıştır. Zafername, çeviriler yapmıştır. Toplumsal şiirlerinde hak, hürriyet, adalet, medeniyet, ahlak gibi kavramları işlemiştir. Namık Kemal ile birlikte yurt dışına çıkaran ilk gazete olan Hürriyet'i yayımlamıştır. Romantizm akımından etkilenmiştir. Eserleri şiir Eşar-ı Ziya, Antoloji Harabat Antoloji 3. cilt, tercümeleri Rüyanın Encamı, Endülüs Tarihi, Engizisyon Tarihi, Emil, Tartüffe, Hiciv Zafername, Nazım Eser Karışık, Makale Şiir ve İnşa, Mektup Veraset Mektupları, Anı, Defteri Amal. Namık Kemal 1840-1888 vatan şairidir. Şiir, eleştiri, biyografi, roman, tarih, makale gibi farklı türlerde eserler vermiştir. Toplum için sanat anlayışındadır. Eserlerinde vatan, hürriyet, özgürlük, eşitlik gibi temaları işlemiştir. Edebiyatçı kimliği kadar fikir adamı kimliği de önemlidir. Dilin sadeleşmesi taraftardır. Şiirlerini heyecanlı bir söyleyici edasıyla yazmıştır. Hece ile şiirler de yazmıştır ama genellikle aruzu kullanmıştır. Şiirlerinde konu ve biçim bakımından yenilikler görülür. Ziya Paşa'nın eski edebiyatı övdüğü Harabat adlı antolojisini eleştirmek amacıyla yazdığı Tahribi Harabat'la ilk eleştiri kitabı örneğini vermiştir. Namık Kemal tiyatrolarında aşk dramları, vatanseverlik, fedakarlık, ahlak gibi konuları işlemiştir. Vatan Makalesi adlı önemli bir yazısı vardır. Hürriyet Gazetesi şiirleri sevilen bir şairdir. Tasviri Efkar Gazetesi'ni Şinasi'den devralmıştır. Ziya Paşa ile birlikte Londra'da Hürriyet Gazetesi'ni çıkarmıştır. Mektupları vardır. Magosa'da yazdığı mektuplar batılı anlamda anı türünün ilk örneği sayılmaktadır. Tasvir-i Efkar'da yayımlanan Lisan-ı Osman Edebiyatı hakkında bazı mülahazat-ı şamildir adlı makalesi Milli Edebiyat ve Cumhuriyet Dönemi dil anlayışı tarafına etkili olmuştur. Edebiyat ve tiyatro ile ilgili görüşlerini Celal Mukaddimesi'nde yazmıştır. Romantizmden etkilenmiştir. Eserleri romanları İntibah Cezmi, tiyatroları Vatan Yağı, Silistre, Gül Nihal, Karabela, Akif Bey, Celaleddin Harzemşah, Zavallı Çocuk. Eleştirileri Tahribi Harabat, Takibi Harabat. İki eser de Ziya Paşa'nın Harabat'ına karşı yazılmıştır. İrfan Paşa'ya Mektup, Renan Müdafaanamesi. Tarih, Devri İstila, Kanije, Silistre Muhasarası, Osmanlı Tarihi, Büyük İslam Tarihi. Biyografi, Evrak-ı Perişan, Fatih Yavuz Sultan ve Selahaddin Eyyubi anlatılır. Anı Magoza mektupları. Ahmet Mithat Efendi 1844 1944-1912 eserlerini halk için roman anlayışıyla yazmıştır. Dönemin en çok eser veren yazarıdır. Yazı makinası ve Hace-i Evvel olarak anılan yazar, roman, hikaye ve tiyatro gibi birçok türde eser vermiştir. Romanlarında halkı bilgilendirmek için akışı keserek ansiklopedik bilgiler vermiştir. Tercüman Hakikat gazetesini ve 40 Ambar dergisini çıkarmıştır. Teknik ve usul bakımından zayıf eserler vermiştir. Dili sade ve anlaşılırdır. Hayatını kalemiyle kazanan ilk yazarımızdır. Servet-i Fünun aleyhine Dekadanlar adlı bir yazı yazmıştır. Bu yazıyla Servet-i Fünuncu gençleri anlaşılmaz şiirler yazmakla eleştirmiştir. Felatun Bey ile Rakım Efendi romanında yanlış batılılaşmayı eleştirmiştir. Bu romandaki Felatun Bey batıyı, Rakım Efendi doğuyu temsil eder. Romantizmden etkilenmiştir. Eserleri hikaye kıssanın ise Letaif-i Rivayet 25 cilt romanları, Yeniçeriler, Hasan Mellah yahut Sur içinde İsyan, Hüseyin Fellah, Felatun Beyli Rakım Efendi, Süleyman Müsli, henüz 17 yaşında, Acab-ı Alem, Esrarlı Cinayat, Dürdane Hanım, Vah, Kafkas, Karnaval, Vah, Cellat, Voltaire 20 yaşında yahut ilk Muaşakası, Arnavutlar, Solyotlar, Yeryüzünde Bir Melek, Hayret, Dünyaya ikinci Geliş yahut İstanbul'da Neler Olmuş, Acabi Alem, Jön Türk, Paris'te Bir Türk, Tiyatro, Eyvah, Çerkez, Özdenler, Çengi, Hükmü Dil, Açıkbaş, Siyavuş yahut Fürs-i Kadim'de Bir Facia, Ahzı Sar, Gezi Avrupa'da Bir Cevalan, Biyografi Beşir Fuat. Ahmet Vefik Paşa 1823-1891 devlet adamı ve yazardır. Molière'den yaptığı çeviri ve adaptasyonlarla tanınmıştır. Milliyetçilik ve Türkçülük akımlarının ilk temsilcilerindendir. Tiyatro tarihimizde özel bir yeri vardır. Türk tiyatrocusunun kurucusu sayılmaktadır. Lehçe-i Osmani adlı Anadolu Türkçesine ait ilk sözlüğü hazırlamıştır. Klasizmden etkilenmiştir. Eserleri Molière'den tiyatro çeviri ve uygulamaları İnfali Aşk, Zor Nikah, Zoraki Tabip, Tabibi Aşk, Meraki, Azarya, Yorgaki Damdini, Savruk, Kocalar Mektebi, Kadınlar Mektebi. Sözlük Lehçe-i Osmani. Tarih Şecere-i Türk çevirisi Ebul Gazi Bahadır Han'ın bu önemli eserini Türkiye Türkçesine çevirmiştir. Şemseddin Sami 1850-1904 ilk yerli romanı olan Taşuk-ı Talat ve Fıtnat'ı yazmıştır. Diğer önemli eserleri Kamus-ı Türki, Kamus-ı Alem ve Orhun Kitabeleri çevirisidir. Besa adlı bir tiyatro eseri de vardır. Direktör Ali Bey 1844-1899 tiyatro alanındaki çalışmalarıyla ve özellikle Ayyar Hamza adlı uyarlaması da tanınır. Kokona Yatıyor, Geveze Berber, Misar-ı İstiskal adlı tiyatroları vardır. Seyahat Jurnali batılı anlamda ilk günlüktür. 63. ayrımın sonu, sayfa 535.